Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in uzun bir aradan sonra 22. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emre Danaker. Bu hafta apolitik konumuz tıbbi hurafeler yine bir miktar. Kiminle konuşacağız? Doktor Kürşat Kutlucay ile. Kürşat merhaba.
Merhaba abi, teşekkür ederim. Yeni oldum, 2 hafta oldu.
Taze diyorsun. Hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Biz daha evvel seninle şey konusunda özellikle bir iki bölüm yapmıştık, bu Aydın Salih ve onun sahtekarı.
Annemin başları gibiydi sanki, değil mi?
Değil mi?
O zamanlar sanırım.
O konu hakkında biraz konuşmuştuk. Geçen gün yine bir video piyasaya düştü. Şu an bakıyorum 1 milyon üzerinde görüntülenmesi mevcut. Baki Yaya isimli birisi, dijital yayın yönetmeniymiş Gerçek Hayat dergisinde. Topuk kanı saçmalığından ve böyle dayatmalardan vazgeçin artık. İnsanlar seçme hakkına sahip. İster bu testi yaptırdılar, ister yaptırmazlar diyerek topuk kanının bebeklerde alınmasının ne kadar tehlikeli olduğuna dair kendince bir şeyler söylüyor. Akabinde de çakma bilgiler değil, gerçek araştırmalar Rockefeller'ın yolunda devam, aferin diye. Hani Rockefeller'ın yolunda bir tıptan vesaire bahsediyor. Şimdi çok kısa sadece bu şeyde bahsedilen saçmalıklara dair videodaki ben bir iki sadece sana soru sorayım. Ondan sonra asıl konuşmak istediğimiz mevzu, insanlar niye bunlara itimat ediyorlar? Niye itibar gösteriyorlar? Topuk kanı bir bebekten niye alınır? Önce onunla başlayalım.
Şimdi şöyle, dünyanın birçok ülkesinde ve bizim ülkemizde yeni doğan taraması diye bir şey var. Bunun amacı şu, çocukta olması muhtemel, toplumda yaygın, tedavisi bilinen, hastalığın seyri bilinen ve eğer biz bunu önlersek hastalığın hayatını çok fazla değiştirebilecek olan hastalıkları önceden biz diyoruz ki tespit edelim. Ve bunun için devletli para harcıyor. Hani bu devletin kendi kendini zarara sokarak yaptığı bir iş. Bunlar sanıyorlar ki bu bizim zararımıza. Oysa devlet diyor ki biz bu işi önceden tespit edelim ki ne ileride siz sıkıntı çekin, ne ileride biz sıkıntı çekelim. Bu böyle bir iş. Türkiye'de de yapılmaya başlanıyor zamanında. Bunu ilk işte Hacettepe başlatıyor 90'lar civarında. Fenilketonuri ile başlıyor. Fenilketonuri bir metabolizmal hastalık. Bunun önlenmesiyle önlenmemesi arasında dünyalar kadar fark var. Yani siz eğri fenilketonuriyi çok erken yaşlarda tespit ederseniz bu çocuk ileride üniversite okuyacak kadar düzgün olabiliyor. Hayatına en güzel şekilde devam edebiliyor. Ancak bunu tespit edemezseniz en temel ihtiyaçlarını bile kendi karşılayamayacak derecede ilerliyor hastalık.
Nasıl bir hastalık bu?
Ya bu fenil metabolizmasının, daha doğrusu fenilalanin metabolizmasının, adı fenilalanin.
Evet.
Bunun bozulmasıyla bu biriktikçe işte entelektüel gerilik oluşuyor. İşte nöbetler oluşuyor, mental hastalıklar oluşuyor ve çeşitli fiziksel olarak da bunu görebiliyorsunuz işte. Daha beyaz tenli oluyor bu çocuklar. Daha küçük başta oluyorlar. İşte doğum ağırlıkları daha düşük oluyor. Bu işte şey, nasıl diyelim? Çekinik geçen genlerle ortaya çıkan bir hastalık. İlk bununla başlıyor dünyada. Bu toplumda yaygın. Yaklaşık 15 bin kişide bir var. Türkiye'de çok daha yaygın. Ve
Evet.
Türkiye'de çok elzem bir şey bu aslında bizim için. Ancak buna gerçekten düşmanlar. Yani bizde 5 binde bir, 4 binde bir kadar sık görülen bir şey bu. Yani biz 5 binde bir bunu tespit ediyoruz. İşte bu çocuğun hayatı çok ciddi şekilde değişiyor. Hatta bize şöyle hastalar vardı. Hoca gösteriyordu videodan. İki çocuk var. Ailenin ikisi de aynı hastalıktan. Bir tanesi tespit edilmiş, bir tanesi edilmemiş. Bir tanesi üniversite okuyor, diğeri çok temel ihtiyaçlarını bile kendisi karşılayamıyor. Aynı
Çok
aile,
güzel.
iki farklı çocuğu. İşte biz diyoruz ki bunlar olmasın. Biz bunu tespit edelim önceden. Ve çocuktan, işte doğduğu günden, ikinci günden, işte beşinci güne kadar bu bir kan alıyorlar. Bu kanları analiz ediyorlar. Yani bu ülkenin maddi gücüyle alakalı tamamen kaç tane edileceği. Yani Amerika'da 55 tane falan hastalık oluyor. Biz de şu an işte bazı çeşitli hastalıklar var. İşte fenilketonuri var. Hipotiroide bakılıyor. Biyotinazın eksik olup olmasına bakılıyor. Kistik fibroz bakılıyor. Bir de SMA başladı bu son zamanlardan sonra. Ama SMA'da şöyle diyorlar. Biz bunu tespit etsek de çok da fazla akışını değiştiremiyoruz. Biz bunu çocuk doğmadan önce test edelim. Ailede olup bunun olmayacağını. Öyle bir şey var. Ama bu geri kalan hastalıklarda bunları biz test edersek çok işe yarıyor.
Bu
Bu tek...
videoda çok fazla hani ön plana çıkarılan hani yine dediğim gibi saçma gerekçelerden bir tanesi diyor ki hani işte çocuğun efendim topuğundan kan alırsanız o küçücük bebek o esnada çok acı çeker işte yok travma olur falan gibi böyle absürt iddiaları
Yani
var.
şöyle bir şey. Hiç kan alamamız lazım o zaman çocuk. Normal kan alınıyor doğduğu zaman. Çocuğun kordonundan alınıyor. İşte belli aylık kontrollerinde bakılıyor.
İşte bunların hepsine karşı
Bu araya yol
oldukları
açıyor
için
yani.
zaten
Aynen öyle.
hani
Ben şey gördüm. Çocuğu getirdi acile. Dördüncü sınıftım sanırım. Hiçbir şey yaptırmadı çocuğa. Kan, damar ulaştırmıyor. Kan aldırmıyor. İlaç verdirmiyor.
niye
Hiçbir şey
getirmiş?
yaptırmadı. İşte onu ben de bilmiyorum. Beklettiler çocuğu, gözetim altında durdu ve geri götürdü çocuğu. Ta buradan başlıyor aslında mesele dediğin gibi.
Peki mesela o esnada çocuğa bir şey olursa ne olacak? Yani burada hem bir işin şeyi tarafı var, ahlaki tarafı var. Hem doktor olarak orada bulunuyorsun. Müdahale etsen çok rahat
Evet.
bir şekilde çocuğun hayatını kurtarabileceksin. Fakat yanında onun ebeveynleri diyor ki hayır çocuk bizim çocuğumuz. Hani onun üzerine bir mülkiyet hakkı var. O şekilde bakıyor. Diyor ki bir şey yapamıyor, yapmayacaksın diyor. Ama öte yandan da getiriyor hastane. Yani bunun açıklaması, izahını hakikaten yapmak çok güç.
Aslında hani çocuklar kendi malları gibi davranıyorlar. Bunu az önce seninle konuştuğumuz gibi hani hiç bilmediğim bir olay hakkında bilmediğim bir fikir beyan ediyorsun ve bunun doğru olduğunu savunuyorsun. Ve burada işte bazı işte az önce dedin ya sen gerçek araştırmalara dayalı falan diye. Ya ben hiçbir hoca görmedim bunlara karşı olan. Bunlar kimi araştırıyor, kime bakıyor bilmiyorum ama yani yüzde şimdi bir şeyleri tartışabilmen için toplumda belli bir ayrışmanın olması lazım. Hani %30'a %70 de olur bu. Ona 90 da olsun ya tartışılır ama bilim camiasının binde birlik, 10 binde birlik bir kesiminin savunduğu bir şeyle geri kalan tamamının savunduğu bir şeyi biz karşılaştırıp bunun doğru olduğunu savunuyoruz gibi bir şey oluyor.
Kaldı ki bu bile olsa hani en azından şey vardı hani bilimde demokrasi olmaz denir ya eğer hakikaten o 10 binde bir diyelim işte 10 bin tane tıp profesörü var bir alanda çalışan bir tanesi farklı bir şey söylüyorsa söylediği farklı şeyi ispat edebiliyorsa zaten gerisi kabul etmek zorunda. Fakat buna dair bir şey yok. Burada mesela argümanlarından bir tanesi o kısacık videoda diyor ki yani Amişlerin arasında bir tane kanser, diyabet, otizm vakası yok diyor. Fakat bu o kadar mantıksız ki yani Amişler zaten kanser teşhisine yönelik hiçbir şey yapmıyor. Nasıl tespit edilsin ki yani ya, doktora gitmiyor adam. O cihazları kullanmıyor. Hani nasıl
Doğru.
tespit edilecek? Bu kadar mantıksız bir şey.
Bu işte şeyle alakalı yani bizim zamanımızda bu kadar kanser yoktu diyorlardı ya sen adam evde ölüyordu eceli geldi öldü diyorlardı yani bu kadar oluyordu
Aynen öldü neden öldü bilmiyorsun işte öldü. Yani çok şeydir ben kendi ailemden biliyorum hani babamın normalde diyor ki biz yedi kardeştik aslında ama diyor üç tanesi ölmüş. Neden ölmüş işte
aynen
bilinmiyor.
öyle. Aynen öyle.
Yani bunun gibi bir sürü vaka var Anadolu'da sorup soruşturabileceğiniz. Birçok insan işte altı kardeş, üçü hayatta, üçü vefat etmiş falan. Ve bu şekildeymiş. Tespit edilemediği için yoktu vaka dediğin gibi.
Burada işte kaçırdıkları kısım bu ve bunu anlatınca çok da mantıklı cevaplar veremiyor. Bu Amish olayını falan örnek olarak göstermeleri gerçekten çok enteresan.
Çünkü bunlar her zaman hocam şimdi şey konusuna geçelim. Bu video bize sadece ilham olduğu o konuda diyeyim de. Bu temelde tercüme etme meselesi var ya. Amerika'da bir tanesi bir video hazırlıyor. Bunlar da oturup bunu tercüme ediyorlar. Bu gerçek hayatın başındaki zat da zaten Can Kemal Özer. Tam bu her türlü komple işte 5G'sinden bilmem efendim pandemiye plandemi diyen o hastalıklı tayfa var ya. Bunlar vesaire. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aşı karşıtlığı. İşte bir yerden sonra dünya düze falan doğru giden o tuhaf kafa yapısı var ya. Bunlar alıp mütemadiyen tercüme ediyor. O yüzden zaten Amerika'da emişlere bakıyor. Başka bir topluluğa bakmıyor. Çünkü
Bu
onları tercüme edenler onu yazmış.
aşı olanı dediğin gibi orada da Canan Karta işte alüminyum koyuyorlar. İşte parafin koyuyorlar işte böyle şeyler söylüyordu. Bunlar da tamamen şey. Bunların ismi immünolojik adjuvan. Ve bu adjuvanlar işte aşının immün yanıtını modüle etmek için, düzenlemek için veya arttırmak için konulan şeyler. Hiçbir şey anlatmayan insanlara aşının içinde alüminyum var dersin tabii de korkar. Senin yediğin çorbanın içinde alüminyum var dersen bundan da korkarsın sen. Öyle bir şey
Kaldı
oluyor
ki
bu.
alüminyum formaldehit falan hani önceden konulan şey ki bir de hani işin şey boyutu da var. Bileşik halindeyken bir elementin
Evet,
gösterdiği
çok.
vasıfla en
Su da
basitinden
içme o
tuz ya.
zaman. Aynen.
Yani
Tuz.
tuz
Söyleme
ya.
yani.
Tuzun içinde klor var falan. Hani bunu
Doğru.
dönüşüyor olay. Sodyum kloru dediğin şeyde her ikisinin vasfını kaybetmiş oluyor ki bu temel kimya bilgisidir. Hani her ortaokul düzeyinde kimya gören birisi değil mi? Bunu en temelde öğrenir. Fakat işte televizyona çıkan kişi işte dediğin gibi Canan Karatay mesela bir tıp profesörü. Haliyle hem de popüler de bir isim. Haliyle bir otorite oluyor ama.
Bu da şöyle. Aykırı şeyler çok insanın dikkatini çeker her zaman ya. Sen oraya normal bir şey anlatan doktoru çıkarmanla Canan Karate'yi çıkarmanla çok büyük fark oluyor. Çünkü o tam farklı bir şey söylüyor bilinenin dışında ve insanlar şöyle bir şey de var. Çaresiz insan her şeye çok başvuruyor ya. Ya onun dediği şeyler bir insan kardiyovasküler hastalıkla damar tıkanıkla çok mücadele etmiş. 10 tane stent takılmışsa o adamı. Abartıyorum gerçi 10 tane stent diye bir şey yok da. O insan Canan Karatay'ı dinleyebiliyor işte. Kolay yoldan bir çözüme de ulaşmaya çalışıyor insanlar.
Bir bilen safsatası meselesi vardır ya hani o kişinin söylediği her şeyi başka konulardaki uzmanlığından ötürü kabullenme hani sorgulamama yani
Doğru, çok haklısın.
bu var bir de öte yandan o çaresizlik meselesine hani değinelim kısaca. Şimdi muhtemelen hani gördüğün bizzat tecrübe ettin yahut duyduğun mutlaka vakalar olmuştur artık çaresiz bir şey yapılamıyor yahut bir türlü işte doğru düzgün teşhis bile edilemeyen hastalık olabiliyor kişilerde. Yahut uygulanan tedavilerin hiçbirisi işe yaramıyor. Bu durumda işte başka yollara başvurulabiliyor. Bazense ama o tedavi uygulanırken aslında o süreçte tedavinin kendisi bir işe yarıyor. Fakat kişi ona değil de yanı
Evet, çok
sıra
haklısın.
aldığı şeye
Aynen öyle.
yorabiliyor. Bunlara da denk geliyor musun hocam öyle?
Bu psikiyatride çok fazla var. Psikiyatrist bir ilaç veriyor.
Hı.
Sonra aynı kişi başka biriyle terapiye gidiyor. Gidip diyor ki arkadaşlarına ben bir terapiye gittim. Çok iyi geldi. Psikiyatrist bir ilaç verdi. Ondan sonra ben düzelmemiştim. Terapi bana çok etki gösterdi ama şunu bilmiyor ki. Psikiyatri ilaçlarının çoğunluğu birinci ayın, üçüncü haftanın sonunda falan etki gösteriyorlar.
Hmm.
Yani o sürede geçen zarf da işte bir ay bana ilaç etki etmedi. Ben bir ay sonra bir terapiste gittim. Bana çok iyi geldi falan diyorlar yani. Bu orada çok var.
Hani korelasyon sebep değildir meselesi var ya. Biraz eş zamanlı olarak böyle bir şey yaşayınca ona yorulabiliyor. Burada da bir hata görülebiliyor. İşin başka ama bir boyutu daha var sanırım. Biz geçen de bir arkadaşımla bu konularda yine konuşmuştuk. Şahsi tecrübelerinden yine o da bazı aktarırken şey demişti. Bazen dedi şey denk geliyor. Almanya'da da genelde böyle doktorunla iletişim konusunda yaşanan sıkıntıdan ötürü insanlarda güvensizlik de oluşabiliyor. Çok fazla işte zaman ayıramama yahut işte iletişim düzgün kurmama kişi öbür tarafta işte bu bahsettiğimiz sahte yolları diyelim tavsiye edenler de çok daha yakınlık görüyor. Onların işte daha sıcak bir biçimde yaklaştığını görünce ona daha çok meyletme gibi bir olay var. Böyle bir iletişim sıkıntısı olduğunu düşünüyor musun?
Şöyle bir şey var. Rasyonel bir ölçüm yöntemi yoksa insanlarla iletişim kurarak o insanları her şeyi ikna edebiliyorsun.
Hmm.
Yani bir olayın öncesini ve sonrasını rasyonel olarak bir kişide ölçemezsen değişimi o kişiyi psikolojik olarak iyileştiğine ikna edebilirsin. Bunu ben en yakında bugün şeyde görmüştüm. Bir ünlü şarap dolu, buzlu şarap dolu bir fıçıya giriyor. Terapi diye. İşte kendi şöyle yanında da konuşuyor. Kendini şöyle hissediyorsun, böyle hissediyorsun. Herkesin bildiği ünlü bu arada. Ondan sonra kendini şöyle hissediyorsun, böyle hissediyorsun diye konuşuyor böyle. Telkinde bulunuyor. 2 gün sonra telefona çıkıp diyor ki nasıl değiştin mi? Ya bunu ölçecek hiçbir şeyin yok. Muhtemelen o da kendine çok iyi geldiğini düşünecek zaten. İletişimini kuvvetli tutan insanlarda bu olay, dolandırıcılık olayı çok daha yüksek oluyor bence. Onda haklı olabilirsin. Yani rasyonel işlerde doktorun uğraşmama sebebi onlar kadar asla iletişim kurmazlar, kuramazlar. Çünkü bazı verilere göre hareket ettikleri için zaten neyin ne olduğunu az çok biliyorlar. Ve neyle iletişeceğini az çok biliyorlar. Ama bir insan tamamen telkinle, tamamen iletişimle bir iş çözebiliyorsa çok daha fazla konuşmak zorunda zaten.
Orada ilginç bir ayrıntı vardı. Mesela Almanya'da ne yazık ki hala da sigortalarla homeopati tedavisi finanse ediliyor. Bunun da işte gerekçesi Karsta Vakfı diye bir vakıf var. Bu vakıf vaktiyle kuran işte eski Alman Cumhurbaşkanlığından birinin eşi homeopati meraklısı imiş hanımefendi ve şunu yapıyorlar. Almanya'da homeopati üzerine eğitim veren üniversitelerde ya da üniversitelerin diyelim tıp fakültelerinde homeopati dersi varsa oraya finansman ayırıyorlar. Çok ciddi paralar veriyorlar. Çok absürt durumlar da vardı. Mesela Tübingen Üniversitesi'nde hoca derste bunun aslında sahte bir şey olduğunu anlatıp yine de dersi veriyordu. Hani kendisi de
Bunu
biliyor.
şeyden örnek gösterebiliriz. İngiltere'de bu olayı şöyle düzenlediler. İngiltere'de devlette herhangi bir homeopati yapmıyor. Bunu da kendi sitelerinde şey diyorlar. Biz bunun herhangi bir net ve güçlü kanıtlar olduğunu düşünmüyoruz tanıda. Bu
Evet.
yüzden bizde yapılmıyor. Ve biz kendi doktorlarımız da bundan kaçınmalarını söylüyoruz bunu yapmaktan. Ancak diyor bunu yapmak isterseniz var. Ve işte fiyatları da 30 sterlinle 100 sterlin arasında değişiyor gibi bir şey söylüyorlar. Onlar bunu insanlar gidip dolandırılabilir gibi düşünüyorlar. Şöyle bir şey olabilir. Bazı bitkilerin kullanımı insanlara iyi gelebilir işte. Pasiflora var. Pasifloranın çayını içiyorsunuz. Kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz. Böyle şeyler olabilir. Ama bunların tamamını ele alıp hepsi kanıtlar, hepsi bir şeylere dayanır olayı çok sıkıntılı yerlere götürebiliyor.
Kaldı ki homeopatide o da yok. Hani bitkilerde falan şey olsa dediğin gibi ona da varım da. Hani burada daha da fecisi ya şekerli su aslında böyle şeker tanecikleri var globuli dedikleri. Ona su püskürtülüyor. Çok aşırı seyreltilmiş. Artık fiili olarak hani içinde herhangi bir şey kalmamış. Fakat buradaki sıkıntılı nokta şu. Homeopatik tedavi uygulayan doktorlara mesela sigortadan ödenen para miktarı daha fazla. Dolayısıyla doktorlar daha uzun zaman ayırıyorlar. Hastayla daha fazla işte vakit ayırıp konuşuyorlar. O bahsettiğimiz
Doğru.
iletişim daha iyi tesis ediliyor. Dolayısıyla bu sahte yöntemde işte o plasebo etkisiyle de bir yere kadar götürebiliyorsun hani. Yani hiçbir
Bir
şey
sınırı da yok.
vermeden tabii hiçbir şey vermeden etkin bir madde içermeyen bir şeyle tedavi edebiliyorsun inançla ya da kendi iyi hissettirmeyle ama bunun da sınırları var.
Şunu da anlatabilmemiz lazım. Hani şimdi ilaç şirketleri diyorlar da sizin evde kaynattığınız bir şey ilaç şirketinin bulunmasına imkan yok. Bir şey varsa zaten onu çoktan bulmuşlardı. Sizin evde yapabileceğiniz bir şeyse bu, ilaç şirketleri bunu çoktan yapmıştır. Ki zaten biz ilaçları da bitkilerden yapıyoruz. Hani ilaçların neyden yapıldığını sanıyorlar onu bilmiyorum açıkçası ben.
Ya bu
Bu evinde ya şöyle bir şey var. Mesela bir şeyi atıyorum bir ilaç 220 derece kadar kaynayacak. 221 olursa belki toksik olabilir bu. Sen bunu evinde ocağında kaynatarak yapamıyorsun işte. İlaç şirketleri bunu başarıyorlar. Yani bu bitkisel ilaçların, bitkisel çaylarının yaklaşık %20'si o civarda karaciğere direkt olarak zarar veriyor. Bu yüzden karaciğer yetmez olan insanlar var. Bunu da anlatmak lazım bence.
doz kısmı da önemli tabii. Hani şifayla zehirin belirleyen dozdur denir. Hani alıyorsun da ne kadar miktarda alıyorsun bunu da tespit edemiyorsun. Biz şunun karşı çıkılmasında bir sakınca görmüyorum ya da eleştirilmesi yahut üzerine hani düşünülmesi işte tıbbın ticarileşmesi meselesi ilaç şirketleri özelinde bahsettiğim gibi. Fakat aynı zamanda işte az evvel bahsettiğim homeopati örneğinde olduğu gibi onu da kısaca bir açalım. Homeopati nedir? Efendim işte birbirine benzer şeyler bir diğerine etkiler işte neydi bir konuda seni zehirleyen bir şey mi var alıyor onu seyreltiyor. Her seferinde yüzde bir seyrelterek böyle 20-30 defa seyreltiyor ki her seferinde güçlendiğini söylüyor. Yani düşün 99 mililitre suya 1 mililitre zehir koyuyorsun oradan sonra o karışımdan yüzde bir alıyorsun yine. Onu tekrar 1 mililitreyi 199 ile karıştırıyorsun. Seyrelte seyrelte hani fiili olarak hiçbir şey kalmayacak kadar seyreltip sonra onu şeker taneciklerinin üzerine püskürtüyorlar ve bunu ilaç diye satıyorlar. Yani bu adamlarda hiçbir araştırma geliştirme harcaması yok, hiçbir ham madde harcaması yok. Sadece şeker ve su gibi bir gideri var. Burada dahi
Şu anda bak
müthiş bir para
ben
kazanıyorlar.
Almanya'da 2014'te %60'ın nüfusun homeopati denemiş ve 650 milyon euroymuş 2014'teki bu piyasa.
Yani ve
650 milyon euro.
tek şeyleri adamların giderleri şeker ve su. Ve buna rağmen işte hani şey meselesi tartışılıyor. Hani ticarileşme meselesini tartışmalı mutlaka ama ölçüsünü de hani bir bakmak gerekiyor. Yani ilaç şirketlerinin eleştirildiği kadar bu soytarıları da eleştirmek gerekiyor. İşte vizitesi bilmem kaç bin liradan başlayan televizyon doktorlarını da bir sormak gerekiyor. Acaba neden diye hani. Bu kısmı
Ya
pek
burada mesela bunlar işte bakıyorum şimdi belladona kullanıyorlarmış. Belladona ilaç yaptılar zaten yıllar önce. 1850'de yaptılar. Bir belladona atropinin ham maddesi. Biz bugün
tam
ilaç olarak
olarak ne
kullanıyoruz.
oluyor, neye yarıyor, onu da açalım.
Bu işte nasıl desem böyle antikolinerjik işte antispazmodik diye de kullanılabiliyor. İşte
Bizim anlayacağımız
bu
dilde.
atropin etkisi tamamen farklı ama bunlar da böyle ayrı olarak kullanılabiliyor. Atropinin temel etki şu. Kalp atışını hızlandırıyor. Bu yani. Bu kadar. İşte bazı yan etkileri var. İşte hatta geçen senelerde bir ara şey çıkmıştı. Bir ıspanak mı ne almışlar arasında bu karışmış da. Hastalar bir sürü yan etkiyle gelmişlerdi. Biz bunu
Allah
direkt
Allah.
bu çapında kullanıyoruz.
Ya işte şey, bak hani iletişim dedik ya Zahel, bak mesela şimdi sen bana gayet teknik bir şey anlattın ve kesinlikle doğru olduğuna da eminim ama ben anlamadım. Dolayısıyla
Doğru. Aynen
sorgulamak
aynen.
zorunda
Onun gibi bir şey
kaldım.
gibi. Aynen öyle.
Bu iletişim tarafının mesela çözülebilir olacağını düşünüyor musun? Ya da nasıl çözülebilir? Doktor daha fazla zaman mı harcamalı hastayla, ya da nasıl olmalı? Çünkü bu kurulmazsa eğer, bu sahtekarlıklar çok daha fazla artacak ve
Ya
daha da tehlike oluşturacak.
bunun bence devlet eliyle düzenlenmesi lazım ya bir şekilde. Başka türlü olacak gibi gelmiyor açıkçası. Yani arsenik falan kullanıyorlarmış homeopatide. Bu inanılmaz bir şey ya.
Ha, ama şunu da söyleyeyim, bak mesela arsenik kullanıyorlar ince akmede ama o kadar seydeltiyorlar ki neticede o yapılan şeyi yine de içebilirsin. Çünkü bir şey kalmıyor fiili olarak. Matematik olarak da hesaplayabilirsin bunu, hani
Sonsuza gidiyor anladım.
yüzde bir de 30'la çarptığın zaman ya da 30 defa yüzde bir alarak, hani bu çünkü şey olarak artıyor, üs olarak artıyor, şey de değil, çarpılır değil. Neticede hiçbir şey kalmıyor fiili olarak. Yani ama burada bu iletişim meselesinin çözülmesi hakikaten ciddi bir mevzu. Kaldı ki bir de şunu da açıkçası yapılabilir mi ya da yapılması gerekir mi bilmiyorum. Mesela bu bahsettiğimiz tipte çıkan videolara karşı, ki burada iyi bir tepki çekti. Hani en azından Twitter'da falan çok ciddi tepki gösterildi ama bu yönde mesela bir girişim kurumsal olarak olabilir mi?
Devlet eliyle bir şey mi bahsedelim?
Ya
Bence kesinlikle ya
devlet
bu.
olur, akademi olur.
Ama şunu da düşünmek lazım. Yani devlet buna kesinlikle karşı, ben buna çok emin değilim açıkçası. Devlet bu düşündüklerinin aksini düşünüyor mu ki bunların?
Yani Sağlık Bakanlığı fiili olarak herhalde şey yaptın ya,
Bizde şey
topuk
serbest diye
kanı, yani şu açısından. Mesela topuk kanı alınıyor bizde, ki hatta zaten bu videoda şeyi tartışıyordu. Yani niye Aile Bakanlığı çocukları işte o zaman aldırmayan ailelere şey yapıyor, müdahalede bulunuyor diye.
ya o halleri şunu da sormak lazım. Çocuğunuz bu hastalıktan çıkarsa bunun masrafını ödemeyi kabul ediyor musunuz gibi bir yere gider bu iş.
Ya işin diyorsun ki sadece, ama bir de öte taraftan mesela şey kısmı var, hani bunun bir biçimde o ailelere izah edilmesi kısmı var ya, açıklanılması kısmı. Ya bu konuda mesela bir iletişim birimi falan oluşması Sağlık Bakanlığı'nda işe yarar mı sence, ya da yok mu böyle bir birim? Onu sorayım.
İstemeyen çok kişi vardır. İstemediklerini ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Topuk kanını vermek istememen Türkiye'de çok kişi vardır. Vermiyorlardır muhtemelen.
Yani öte yandan işte şey, aşı mevzuunda işte başka yerlerde de çok görüldü. Türkiye'de de yakında sanırım daha fazla inşallah olmaz ama şey yapacaktır. Ortadan kalkan bazı hastalıklar mesela Amerika'da çeşitli cemaatlerde, topluluklarda tekrar görülmeye başlandı aşı yapılmadığı için. İşte
Hı.
kızamık
Evet
vakaları.
o çok sıkıntılı bir yere gidiyor. Yani ben topuk kanı işi çok sıkıntıya yol açar mı bilmiyorum kısa dönemde ama kısa dönemde bence yol açacak asıl olan bu aşı olayı. Çünkü bunu Canan Kartay bile söylüyor. Bizim dediğim çocukluk aşıları değil. Yetişkinlik aşılarından bahsediyorum ben. Yaptırmayın diye diyor. O bile bunu söylüyor ama birçok kişi onun da tezlerini ekleyerek bunu diyor ki yok çocuklara da aşı yaptırmayın. Yaptırmanca daha sağlıklı oldu. Ben kendi kuzenimin çocuğuna demir verdirtemedim çocuğa. Demir
Gerekçesi neydi?
vermiyor demir. Gerek duymuyorum. Ya gerekçeleri şu oluyor yani. Annem bana vermemiş. Ben de ona vermeme gerek yok diyor. Ya bunu atıyorum işte İngilizce kaynaklı atıyorum. Türkçe kaynaklı atıyorum işte zeka geriliği yapılıyor. Gelişme geriliği yapıyor. Çocuğun yaşlarına göre daha geriden gelir işte ileride dersleri başarılı olsun diyor. Anlatıyorum. Ben bir senedir 3 kere bana 4 kere kan sonucu attı. Tamamında demir düşük. Hepsinde diyor kabızlık yaptığı için bıraktım. Dedim ki sen kabızlık yapıyor diye bırakıyorsun. Her seferinde yarım bırakıyorsun ilacı. 4 kere 5 kere başlayan bir kere başlayıp bitirseydin bu işten kurtulmuş olacaktın zaten. İşte demirin nereden sağlandığını söylüyorum, diyor ki beslenmesi iyi, diyorum ki bu çocukların beslenmesi iyi olsa da bu çocuklarda bu yaşlarda demir eksikliği zaten görülüyor. Çünkü çocuk büyüme döneminde yetmiyor vücudundaki. Bunu anlatıyorum, buna rağmen ikna olmuyor. Nasıl aşabiliriz bilmiyorum. Ben en sabırlı şekilde anlatıyorum mesela. Bunu bakanlık ne kadar anlatabilir? Yani ben
Evet.
4 kere 5 kere konuştum kendim. Birebir akrabam. Ben de doktorum. Ama hiç şey yapmıyor. Sözünüze gelmiyor sizin.
Evet. Ya bu çok hakikaten sıkıntılı bir yere gidiyor. Acaba artık şey gibi topyekün böyle kamu spotlarıyla vesaire ciddi ciddi propaganda yapılmasına ihtiyacı hasıl oluyor göründüğünüzde. Bu konu hakkında ayrıca yine başka bir zaman böyle etraflıca yine konuşalım. Bu böyle biraz daha spontane oldu. Özellikle o video biraz görünce kan beynime
Direkt
sıçradı
ben
şahsen.
şeyden attım sana, WhatsApp'tan atıp konuşmuştuk direkt videoyu.
Evet, oradan hani böyle bir şey çıktı, fikir ortaya çıktı. Biz inşallah bu ve benzeri yayınlara yine devam ederiz fırsat buldukça, senin de zamanın oldukça inşallah. Tekrar çok teşekkürler
Ben
Kürşat.
teşekkür ederim. Ben
Eklemek istediğin bir
teşekkür
şey var mı?
ederim. Eklemek istediğim bir şey, en azından çocuklarınıza doktor ne tavsiye ediyorsa onu yaptırın. Yani yetişkinlikte kendinizi bilemem ama en azından bunu öneriyorum.
Eyvallah. Teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Soru, görüş, yorum, öneri, eleştiri hepsini açığız. Bizi Başkanın Podcast ismiyle Twitter'dan bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.